Kitap adı Temel Bakım Hizmetleri, Ünite 6 Bakım Hizmetlerinin Etik ve Hukuksal Boyutu, yazar Profesör Doktor Baki Adapınar, editör Profesör Doktor B. Demet Özbabalık Adapınar. Amaçlarımız: bu üniteyi tamamladıktan sonra bakım hizmetleri ile ilgili yasal düzenlemeleri tanımlayabilecek, bakım hizmetlerinin denetleme mekanizmalarını tanımlayabilecek, bakım hizmetlerinin etiksel ve hukuksal boyutunu açıklayabilecek, bakım hizmetleri sırasında karşılaşılabilecek etiksel ve hukuksal sorunları ifade edebilecek, bakım hizmetlerine toplumsal bakış, ahlak ve dinsel öngörüleri açıklayabilecek bilgi ve becerilere sahip olabilirsiniz. Anahtar kavramlar: bakım hizmeti, sosyal hizmetler ve çocuk esirgeme kurumu, sosyal devlet, evde bakım, huzur evleri, yaşlı bakım parası, ihmal ve istismar, gündüz bakım evleri içindekiler, giriş, bakım hizmetleri ile ilgili yasal düzenlemelerin tanımlanması, etik çerçevesinden bakım hizmetlerine bakış, bakım hizmetlerinin denetleme mekanizmaları, bakım hizmetlerini sağlama sırasında karşılaşılan hukuki sorunlar, bakım hizmetlerini sağlama sırasında karşılaşılan etiksel sorunlar, bakım hizmetlerine toplumun bakışı, bakım hizmetleri ile ilgili ahlak ve dinsel kurallar. Konu anlatımı başlıyor. Giriş: yaşlılık, normal bir süreç olup bireylerin fizyolojik ve ruhsal güçlerini yavaş yavaş ve geri dönüşümsüz olarak kaybetme durumu olarak tanımlanabilmektedir. Yaşlılığın başlama zamanı ile ilgili tanımlamalar değişiktir. Sosyal olarak yaşlılık, kişinin toplum içinde yaşlı olarak tanımlanması ile başlamaktadır. Ekonomik tanımlamada, kişinin emekli olması ile yaşlılık başlamaktadır. Kronolojik tanımda yaşlılığın başlangıcı için bir yaş sınırı kullanılır. Uluslararası karşılaştırmalarda yaygın olarak kronolojik tanım kullanılır. Batılı ülkeler başta olmak üzere tüm dünyada yaşlı nüfus giderek artmaktadır. Bunun nedeni olarak son 50 yılda ekonomik, sosyal ve sağlık alanındaki gelişmeler gösterilebilir. Ülkemizde de ortalama yaşam süresi son yıllarda hızla yükselmiş olup ortalama yaş 71 olarak belirlenmiştir. Nüfusunun toplam 71.517,100 olarak belirtildiği 2008 yılı veri tabanı dikkate alındığında ülkemizde 60 yaş üstü kişilerin toplam nüfusu oranının yaklaşık olarak %10 olduğu görülmektedir. Yeni bir dönem olan yaşlılık yeni sorunları da beraberinde getirir. Sağlık sorunlarının dışında yaşlının en sık karşılaştığı diğer sorunlar, ekonomik ve sosyal hakları ile ilgili olanlardır. İleri toplumlarda yapılan yasal düzenlemeler, yaşlıların bu sorunları daha az yaşamalarına yöneliktir. Bu yasal düzenlemeler bakım hizmetleri, sosyal hizmetler, sosyal yardımlar ve çeşitli emeklilik sistemleri yolu ile yapılmaktadır. Anayasamızın 2. maddesinde Cumhuriyet'in nitelikleri açıklanırken Türkiye Cumhuriyeti sosyal bir hukuk devletidir ifadesi kullanılmıştır. sosyal bir hukuk devleti olmanın temel özelliklerinden biri de ülkede yaşayan yaşlı, özürlü, engelli vatandaşlara yönelik sosyal yardım, bakım ve hayatın devamı için gerekli kolaylıkları sağlayacak yasal düzenlemelerin de yapılmasını da sağlamaktır. Buna göre devlet yaşlının bakımı, konut, sağlık, eğitim ve dinlenme ihtiyaçlarını karşılamalı ve ailesini de yaşlı bakımı nedeniyle desteklemelidir. Sosyal devlet ilkesi, özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde, hukuki ve siyasi anlamda gelişmiş ülkelerin anayasalarında yerini almıştır. Böylece yaşlılar için devlet sorumluluğu ve hayatın her alanında yaşlılara garantinin sağlanması söz konusu olmuştur. Sosyal devlet ilkesi sonucunda yaşlıların bakım, gözetim ve korunma gibi ihtiyaçlarının yerine getirilmesi, yaşlılar için bir hak, vatandaşı oldukları devlet için de bir görev halini almıştır. Bakım hizmetleri ile ilgili yasal düzenlemelerin tanımlanması Birleşmiş Milletler tarafından 12 Nisan 2002'de İspanya'nın başkenti Madrid'de gerçekleştirilen Uluslararası Madrid Yaşlanma Hareketi planında yaşlıların devletten alacakları hizmetin hak şeklinde olması uluslararası alanda benimsenmiştir. Türkiye'de ise ilk kez 1930 tarihinde yürürlüğe giren 1580 sayılı yasa ile bakıma muhtaç kişilerin, yaşlıların korunması, yaşlı evleri yapma ve yönetme yükümlülüğü birer kamu kuruluşu olan belediyelere verilmiştir. Daha sonra da değişik illerde acele evleri, güçsüzler yurdu, düşkünler evi ve huzur evi adı altında yatılı yaşlı kuruluşları açılmıştır. Aynı zamanda çeşitli dernekler, azınlıklar ve gerçek kişiler de yaşlılara hizmet vermek amacıyla yatılı yaşlı kuruluşları açmışlardır. Gerçek anlamda ise yaşlı hizmetleri ilk defa 1963 yılında Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı'na bağlı Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğü kurulmasıyla kamu hizmetleri içerisindeki yerini almıştır. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı'na bağlı ilk huzurevi 1966'da Konya'da, ikincisi ise Eskişehir'de açılmıştır. Yaşlıların sosyal hakları 1961 ve 1982 anayalarında sosyal ve ekonomik hakları başlığı altında tanımlanmıştır. 1982 Anayasanın 61. maddesinde yaşlılara yönelik olarak yaşlılar devletçe korunur. Yaşlılara devlet yardımı ve sağlanacak diğer haklar ve kolaylıklar kanunla düzenlenir hükmü yer almaktadır. Türkiye'de Sosyal Hizmetler 1983 tarihinde yürürlüğe giren 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu ile hukuken tanımlanmıştır. Buna göre, sosyal hizmetler, kişi ve ailelerin kendi bünye ve şartlarından doğan veya kontrolleri dışında oluşan maddi, manevi ve sosyal yoksunluklarının giderilmesine, ihtiyaçlarının karşılanmasına, sosyal sorunlarının önlenmesi ve çözümlenmesine yardımcı olunmasına, hayat standartlarının iyileştirilmesi ve yükseltilmesine yardımı amaçlayan sistemli ve programlı hizmetler bütünüdür. Söz konusu kanunun 4. maddesinin C, bendinden muhtaç yaşlı, sosyal veya ekonomik yönden yoksunluk içinde olup, korunmaya, bakıma ve yardıma muhtaç yaşlı statüsündeki birey, E, bendinde ise huzur evleri, muhtaç yaşlı kişileri huzurlu bir ortamda korumak ve bakmak, sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulan yatılı sosyal hizmet kuruluşu olarak tanımlanmaktadır. 2828 sayılı kanunun 4. maddesinde belirtilen genel esaslar dahilinde muhtaç yaşlıların tespiti, korunması, bakımlarının sağlanması ile ilgili hizmetleri yürütmek, bu hizmetler için gerekli sosyal hizmet kuruluşlarının tesisi ve işletilmesi ile ilgili görevleri yerine getirmek üzere yaşlı hizmetleri daire başkanlığı kurulmuştur. Bu dairenin adı 7 Temmuz 2005 tarihli resmi gazete ile Yaşlı Bakım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı olarak değiştirilmiştir. Evde bakım, Türkiye'de son yıllarda yapılan yasal düzenlemeler, ailesi ekonomik yoksunluk içinde bulunan bakıma muhtaç özürlü bireylere bakım parası altında bir maddi yardım ile evde bakımlarını mümkün kılmaktadır. Bakımı aile bireyi ya da yakını tarafından karşılanan özürlü birey için, bakımı yapan kişiye bir asgari ücrete kadar ödeme yapılmaktadır. Bu bireylere bakım adı altında yapılan yardımlar, parasal yardım, sosyal bakım ve rehabilitasyon hizmetlerini kapsamaktadır. Bakım hizmeti ve bakım ücretinden faydalanmak için ikamet edilen yerdeki il sosyal hizmetler müdürlüğüne veya varsa ilçe sosyal hizmetler müdürlüğü başvurmak gerekmektedir. Huzur evleri ülkemizde yaşlılara yönelik yatılı kurum hizmetleri SHEK'e bağlı faaliyet gösteren huzur evleri ile huzur evi yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezleri, özel huzur evleri, yaşlı bakım merkezleri ve diğer kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde açılan huzur evleri eliyle sunulmaktadır. SHEK Genel Müdürlüğü'ne bağlı huzur evleri ve yaşlı bakım rehabilitasyon merkezlerinde ekonomik durumu iyi olan ve sosyal yönden yoksunluk içinde bulunan yaşlılarımıza ücretli, ekonomik yönden yoksunluk içinde bulunan ve 1005 sayılı kanun gereği İstiklal Madalyası verilen yaşlılarımıza ise ücretsiz yatılı bakım hizmeti sunulmaktadır. Bakım merkezleri yönetmeliği çerçevesinde dernekler, vakıflar, azınlıklar ve özel tüzel kişiler de huzur evleri açabilmekte ve uygunluk şartları SHEK tarafından denetlenmektedir. Gündüzli hizmetler yaşlı hizmet merkezlerinde sunulacak. Gündüzde yaşlı bakımı ile evde yaşlı hizmetleri hakkında yönetmelik 7 Ağustos 2008 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu kurumlar yatılı kurum bakımına gereksinim duymayan ve ekonomik sosyal durumu ne olursa olsun ev ortamında yaşayan sağlıklı veya hasta yaşlıların sosyal ve psikolojik gereksinimlerini karşılamak amacıyla hizmet vermektedir. Ulusal Eylem Planı Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı kamu kurumları ve sivil toplum örgütlerinin katkısıyla 2008 yılında gerçekleştirilen Yaşlanma Ulusal Eylem Planı Çalıştayında bazı yeni düzenlemeler gerektiği vurgulanmıştır. Bunlardan bazıları yaşlı meclisleri ve yaşlı danışmanlık kurulu oluşturulmalı. SHEK ve Sağlık Bakanlığı denetiminde ruhsal sorunu olan, madde bağımlılığı olan yaşlılar için ayrı bakım ve huzur evleri açılmalı. Yaşlı istismarının önlenmesi amacıyla yasal düzenlemeler yapılabilmesi ile eğitim programları düzenlenmeli. Geri atış servislerinin ve hastanelerinin oluşturulması ve gerekli yasal düzenlemeler yapılmalı. Yaşlı dostluk kentleri oluşturulmalı. Ulusal Yaşlılık Enstitüsü bir an önce hayata geçirilmeli. İnternet http://www.shek.gov.tr/yaslı-bakim-hizmetleri.aspx/etik çerçevesinden bakım hizmetlerine bakış etik, bireyin davranışlarına temel olan ahlak ilkelerinin tümüdür. Bir bilim alanı olan etik, genelde doğru ve yanlışları açıklayan, belirleyen ilkelere ait felsefi bilim veya ahlak felsefesi olarak da tanımlanır. Hasta ve sağlık profesyonelleri açısından kuralları belirleyen etiğe tıp etiği adı verilir. Tıp etiği 4 ana ilke üzerinden tanımlanır. 1. Yararlılık 2. Zarar vermeme 3. Hasta özelliğine saygı 4. Adalet insan yaşamında hastalık ve bakım dönemleri birey için en güçsüz ve mutsuz dönemlerdir. Birey çevresinden gelecek her desteğe gereksinim duyar. Sağlık ve veya bakım hizmeti sunanların doğru ve güçlendirici davranışları iyileşme sürecini kısaltır. Bakım hizmetlerini yürüten kişilerin bağlı olduğu etik kavramlara sağlık bakım etiği adı verilir ve genel anlamda yukarıdaki 4 ana prensip üzerinden tanımlanır. Amacı, sağlık bakım hizmeti verenler ile hizmet alanların beklentileri arasındaki çelişkilerden doğan ikilemleri pratik açıdan çözüme ulaştırmaktır. Bakım etiğinin çerçevesi meslek örgütlerinin kendi hizmetlerinin sunulması sırasında bağlı olmak zorunda oldukları kurallar şeklinde belirlenir. Örneğin hemşireler için ilk etik kodları Florence Nightingale andı ile belirlenmiştir. Bakım etiğinin bakım veren ve bakılan bireyler açısından sunduğu bazı yararlar vardır. Örneğin, bakım sunan kişi veya kuruluşun davranışlarını ve sorumluluğunu belirler. Zarardan kaçınma. Zararlı etken ve koşulları ortadan kaldırma ve önlemeyi içerir. Buna zarar vermeme denir. Sorunların hem hastalıkta hem de sağlıkta görülmesini sağlar. Bakım veren taraf açısından motivasyon, tutarlılık, mesleki tatmin, dayanışma ve süreklilik sağlar. bakılan birey açısından inanma, sadık kalma ve ahlaki ilkeler doğrultusunda tutarlı ilişkisinin yarattığı güven duygusuna sebep olur. Buna sadakat denir. Birey için iyi olanı yükseltir. Buna yarar sağlama denir. Hasta ile ilgili yapılan uygulamalarda doğru kayıt tutulmasına neden olur. Buna doğruluk denir. Tedavi ve bakımda kullanılan araç, gereç, donanım kaynakları, kişilerin yetki, yetenek ve yeterliliklerinin eşitlik ilkesine uygun dağılımını sağlar. Buna adalet denir. Bakım eylemi sırasında karşılaşılabilen baskı ve ön yargıları engeller. Bireye ait bilgilerin saklanması, gerçeği söylemeyi gerektirir. Buna güvenirlik denir. Mesleğin toplumsal değerini güçlendirir. Etik ve manevi olarak prensip sahibi olmayı sağlar. Buna dürüstlük denir. Karar verme özgürlüğü ve bağımsızlığını sağlar. Buna otonomi adı verilir. İnsanın yaşamına, haklarına, duygu ve düşüncelerine, başkalarına zarar vermediği sürece davranışlarına ve onuruna saygılı olmayı ifade eder. Buna insan onuruna saygı denir. Bakım hizmetlerinin denetleme mekanizmaları yaşlı bakım hizmetleri ile ilgili denetleme yetkisi, aynı zamanda hizmetin sağlanmasından da sorumlu olan sosyal hizmetler ve çocuk esirgeme kurumuna aittir. Kurum bu yetkisini 2828 sayılı kanunun 9. maddesinin G fıkrasında belirtildiği üzere kuruma bağlı olanların dışında kurulacak sosyal hizmet kuruluşlarının açılış iznine, her türlü standartlarına ve işleyişlerine ilişkin esasları, varsa ücret tarifelerini tespit etmek, denetimini yapmak ve bu esaslara uymayanların faaliyetlerini durdurmak hükmüne bağlı olarak uygular. Aynı kanunun 34. ve 35. maddesinde ise açılacak özel kurumların açılış izni, standartları ve denetleme esasları bir yönetmelikle düzenlenir denilmektedir. Bu maddeler doğrultusunda özel huzur evleri ile huzur evi yaşlı bakım merkezleri yönetmeliği 7 Ağustos 2008 tarih ve 26.960 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelikle gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişilerine ait huzur evlerinin ve bakım evlerinin açılış, hizmet, personel ve işleyiş koşulları ile ücret, denetim, devir ve kapatılma işlem ve esasları SHEK tarafından belirlenmektedir. İlgili yasanın öngördüğü esaslar doğrultusunda yaşlıya yönelik var olan hizmetlerin iyileştirilmesi ve yeni hizmetlerin başlatılması çalışmaları, SHEK huzur evleri ile huzur evi yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezi yönetmeliği, özel huzur evleri ile huzur evi yaşlı bakım merkezleri yönetmeliği, kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde açılacak huzur evlerinin kuruluş ve işleyiş esasları hakkında yönetmelik, yaşlı hizmet merkezlerinde sunulacak gündüzlü bakım ile evde bakım hizmetleri hakkında yönetmelik olmak üzere 4 farklı yönetmelik ile yürütülmektedir. bakım hizmetlerini sağlama sırasında karşılaşılan hukuki sorunlar, yaşlı bakımı sırasında hukuki sonuç yaratacak pek çok sorunla karşılaşılır. Bunların başında yaşlının ihmali ve istismarı gelmektedir. Yaşlı istismarı dendiğinde ailede ve kurumsal bakım yapan yerlerde yaşlılara karşı yapılan bedensel, ekonomik ve psikolojik nedenli istismarlar anlaşılmalıdır. Uluslararası Yaşlı İstismarının Önlenmesi Kuruluşu ve Dünya Sağlık Örgütü, Toronto Deklarasyonu'na göre yaşlı istismara güven beklentisi olan herhangi bir ilişkide yaşlıya zarar veren veya stresi sokan tek ya da tekrarlayan uygunsuz davranışlarda bulunulmasıdır anlamına gelmektedir. Yaşlı istismarı olarak bilinen kavram, ilk olarak 1975'te İngiltere'de bakıma muhtaç bir yaşlının kendisine bakan bir aile üyesi tarafından fiziksel istismara uğramasını tanımlayan bir bilimsel olgu ile ortaya çıkmıştır. Korkutma, sömürme ve fiziksel, duygusal ve psikolojik açıdan zarar verme durumları yaşlı istismarının genel belirleyicilerindendir. Yaşlı ihmali, pasif ve aktif ihmal olarak iki farklı şekilde tanımlanabilir. Aktif ihmal, yiyecek, su barınma, giyinme, tıbbi ve duygusal destek gibi temel ihtiyaçlarının karşılanmasındaki eksiklik ve yetersizliktir. Yaşlıya bilinçli olarak kasıtlı fiziksel ve duygusal acı vermeyi de içermektedir. Pasif ihmal, zarar verme niyeti olmadan bakıcı kişinin, yaşlı bireyin temel ihtiyaçlarını karşılamada yanlış davranışıdır. Yaşlı ihmali ise, aile üyeleri, sosyal kurum çalışanları, özel bakıcılar yaşlıya bakmakla yükümlü bireylerin yaşlının günlük gereksinmelerini karşılamamasıdır. Yaşlı istismar ve ihmal türleri şöyle sıralanabilir. 1. Fiziksel istismar. Yaşlıya bakım verenin güç kullanarak vücuda zarar verme, ağrı verme, yetersizliğe yol açma, fiziksel olarak engel olma, zorla besleme ve yatakta tutma gibi eylemleridir. Örnek olarak tekme atma, tokat atma, itme, vurma, sarsma, dövme ya da kötü niyetli ilaç uygulama bunlar içinde sayılabilir. 2. Psikolojik istismar. Yaşlıya bakım verenin sözel veya sözel olmayan yolla stresi sokan davranışlardır. Örnek olarak sözel saldırı, küçümseme, aşağılama, gözdağı verme, tehdit etme, utandırma, sürekli eleştirme, korkutma, lakap takma, zorla çevresinden ayırma bunlar içinde sayılabilir. 3. Cinsel istismar. Yaşlının isteği dışında dokunma, tecavüz, zorla soyunma, açık şekilde cinsellik içeren fotoğraf çekme türünde cinsel ilişkiye girilmesidir. 4. Ekonomik istismar. Yaşlıya bakım verenin, yaşlıya ait para veya malı yasal olmayan şekilde kötüye kullanılması veya çalmasıdır. 5. İhmal. Bilerek veya bilmeden yaşlı bireyden yiyecek, içecek, ilaç, tıbbi cihaz ihtiyaçlarını esirgemek, bakım vermedeki sorumluluklarını yerine getirmedi, isteksiz davranarak veya reddederek yaşlıya duygusal, fiziksel acı ve sıkıntı vermektir. Örnek olarak yeme, giyinme, ısınma, kişisel hijyen gibi gereksinimlerin karşılanmaması, duygusal sosyal uyarının sağlanmaması, uzun zaman yalnız bırakılması bunların başında sayılabilir. Yaşlının rahatsızlıkları nedeniyle diğer bireylere, özellikle bir bakıcıya bağımlı olması istismar olasılığını artırabilir. İstismar yaygın olmakla birlikte, çok sayıda istismar olgusu rapor edilmemekte ve gizli kalmaktadır. Yaşlı istismarı uygulayan kişiler genelde aile üyeleri, eş, çocuk, kardeş ve benzeri akrabalar, bakıcılar ve yaşlı ile etkileşimde bulunan diğer kişilerdir. Ailedeki yaşlı istismarı %13 oranında eşler, %2 oranında çocuklar ve %21 oranında akrabaları tarafından yapılmaktadır. İhmal, istismar ve şiddet bir suçtur. Yasalara göre bu durumdan şüphelenildiğinde adli makamlara bildirmek zorunluluğu vardır. Bakım hizmetlerini sağlama sırasında karşılaşılan etiksel sorunlar, etik sorunlar, bakım sırasında hasta ve bakım veren arasındaki ilişkinin iyi olmasıyla ilgili tereddütlerin veya itirazların ortaya çıktığı durumlardır. Etik sorunlar, ya bakım sırasında gerekli davranışın biçimlendirilmesi ilgili belirsizlik yaşanması veya üzerinde uzlaşmaya varılmış davranış biçimine uyulmaması gibi iki ana grupta toplanılabilir. Genel olarak bunların ilki etik ikilem, ikincisi etik ihlali olarak adlandırılmaktadır. Etik ikilem tedavi sırasında mesleki bilgilerin kullanılması ile ilgili çelişkidir. Örneğin tedaviyi durdurarak acıyı dindirme, yaşamı koruma ilkesi ile çelişir. Diğer örnek, hastanın sırlarını söylememe mahremiyet ilkesine dayanır. Ancak intihar edebilecek hastanın durumunu söylemek, sır tutma ile gerçeği söyleme ilkesi arasında kalınan bir tür ikilemdir. En çok karşılaşılan etik problemlerin ana başlıkları şunlardır. Doğruyu söylememe, işbirliğini reddetme, yetersizlik, yetki azlığı, hasta yararına karar vermede güçlük, ilacın kötüye kullanımı, bireylerin denek olarak kullanılması, hekim istemine uygulamama, yetersiz koşullarda çalışmayı reddetme, bilgilerin gizliliğini paylaşma, yaşamı destekleyici tedavilerin araçların sonlandırılması, şüpheli ilaç istismarının rapor etmeme, bilgi vermeme, bakım hizmetlerine toplumun bakışı, insanlar yaşlandıkça bedensel yönden zayıflarlar. Eski çağlardan beri bedensel zayıflıklara sahip olma toplum için bir alay konusu olabilmektedir. Günümüzde bununla ilgili çok önemli değişiklikler olduğu, zamanla aşınan bedeninden dolayı yaşlılara yardım ve destek verilmesi prensibi benimsenmiştir. Bu anlayış günümüzün sosyal devlet ve dayanışma anlayışını doğurmuştur. Güçlünün güçsüzü ezdiği toplum bugünün güçsüze yardım toplumuna dönüşmüştür. Dünya ölçeklerine paralel anlamda Türk toplum yapısı da hızla değişmektedir. Eskiden sosyal bir problem gibi görülmeyen yaşlılık yenilerde artık bir problem olarak algılanmaktadır. Ancak bu durumun kurumlara dönüşmesiyle gecikmeler ve direnmeler vardır. Örneğin, bakım algısı hala bir hayır işi şeklinde yorumlanmakta. Yardımlaşma prensiplerine göre sürdürülmektedir. Bunun yaşlının bir hak talebi şeklinde olabileceği ve sosyal devletin bir parçası olduğu bilinci henüz tam olarak yerleşmemiştir. Türkiye'de aile bireyleri arasındaki bağın halen güçlü olması, yaşlıların yaşam ve bakım alanlarını belirlemedeki tercihlerinin de farklı olduğunu göstermektedir. Türkiye'de yaşlıların yakın sosyal çevresi çok iyi işlemektedir. Yaşlı kendisine eş, çocuk ve yakın akrabalarının bakmasını tercih etmektedir. Bu durum zaman zaman ekonomik yetersizlik nedeni ile olabildiği gibi daha çok da toplumun diğer bireylerinin bakım hizmetleri üzerine oluşturduğu ön yargılar ile ilgilidir. Yapılan bir çalışmada her 10 yaşlıdan 7'sinin çocukları ile ya aynı evde ya da çocukları ile aynı binada, sokakta veya mahallede oturduklarını göstermektedir. Cinsiyetler arasında çok belirgin bir farklılık görülmemekle birlikte genel tercihin çocuklarla veya çocuklara çok yakın oturmak olduğu anlaşılmaktadır. Böylesi bir tercihin gerek yaşlı gerekse de yaşlının çocukları açısından sosyal ve ekonomik olarak oldukça avantajlı olabileceği düşünülebilmektedir. Kapalı toplumlarda yaşlısına bu şekilde bakım vermeyi seçen diğer aile bireylerinin yaşlıya olan ihmal veya istismarları toplumun tepkisi nedeniyle dile gelmez ve sürdürülür. Kalitesiz bakım devam eder. Örneğin, annesinin alışverişi yapmayan ihmal sahibi bir oğul toplum tarafından ayıplanır. Toplumdaki diğer bir yanlış kanı, devletin bakım verdiği huzur evler veya bakım evleri ile ilgili olandır. Huzur evleri toplum gözünde bakım verilmeyen yaşlının atıldığı yerler olarak algılanır ve fikri çoğunlukla reddedilir. Tabii ki evdeki ihmal ve istismarlar bakım koşullarında da karşımıza çıkabilmektedir. Ancak tercih nedeni olarak arttıkça denetim mekanizmaları da daha iyi işleyecektir. Toplumda bakım hizmetlerinin evde işin profesyonel olarak birine devredilmesi düşüncesi özellikle maddi kaynakları iyi olan kesimlerde giderek kabul görmeye başlamıştır. Evde bakım parası ile ilgili gelişmeler de bunu destekler boyuttadır. Bu durum sosyal devlet anlayışının az da olsa yaşlı topluma getirdiği refah açısından önemlidir. Burada temel sorun, bakıcıya güven, bakım sırasındaki oluşabilecek olumsuzluklara karşı kaygı, yaşlının olduğu kadar, evin ve değerli eşyaların zarara uğrayabileceği düşüncesidir. Bu noktada bakım hizmetleri ile ilgili bir garantör mekanizma aranmaktadır. Geleneksel anlamda ise daha önce ev, temizlik işlerinde çalışan konunun yabancısı bireyler ile Türkiye'de oturma izni bile olmayan daha ucuza hizmet veren yabancı kökenli bakıcılar bakım pazarını oluşturmaktadır. Türkiye'de yeni dönemlerde belediye ve sivil toplum örgütleri bakım sertifika programları açmakta, yüksek okullarda bununla ilgili bölümler yaygınlaşmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu konu ile ilgili eylem planlarını ve bakım programlarını açıklayan dokümanları, internet ortamından eğitim çalışmaları mevcuttur. Bakım hizmetleri ile ilgili ahlak ve dinsel kurallar, bakım hizmetleri ile ilgili etiksel her kavram ahlak ve dinsel açıdan da geçerlidir. Dini inanç, kelime anlamı ile bir düşünceye bağlı bulunma, bir dine inanma, inanılan şey, görüş, öğreti anlamında olup, İnançlar bireylerin yaşam biçimini, tutumlarını, sağlık ve hastalık hakkındaki duygularını etkileyerek davranışlarına rehberlik ederler. Bilimsel araştırmalara göre hasta bakım hizmetleri sırasında dini ve ruhani hayatla ilgili konular gündeme gelmektedir. Bu nedenle bakım verenin hastanın biyolojik olduğu kadar dinsel durumunu da tanıması gerektiği söylenir. Çünkü hastanın dinsel yaşantısı onun biyolojik ve psikolojik yapısını da etkiler. Örneğin birçok insana göre hastalık, bireyin sabrını ölçen bir sınama sistemidir. Hasta bazen hastalığını günahkarlığa karşılık bir ceza görerek reddedebilir. Aile ve sağlık personelini istemeyebilir. Ölümcül bir hastalık için savaşmayıp kendini ölüme terk edebilir. Hastalıklarla ilgili bu neden bana oldu. Ya da neden Tanrı bu hastalığı bana verdi? Soruları ile kendini sorgulayabilir. Din olgusunun yerleştiği toplumlarda, din ve inanç kuralları hem bakım şartlarını hem de bakımın içeriğini etkiler. Örneğin İslamiyet'te kadın hasta, mahremiyet kuralları açısından kadın bakım verenleri tercih eder. Aynı şey zaman zaman erkek hasta için de geçerlidir. Yine evin diğer bireylerinde bakım verenin cinsiyetine kendi mahremiyet koşulları içinde karar verir. Dikkat! Osmanlı İmparatorluğu'nda birçok ırktan, milletten, dinden insanlar yüzyıllarca bir arada yaşamıştır. 2. Abdülhamit 1896 yılında Darü'l Cezze'yi kurduğunda midraş, şapel ve camiyi de inşa ettirmiştir. Yine İstanbul Darü'l Cezze Müdürlüğü'nde de midraş, şapel ve mescit yan yana bulunmaktadır. Örneğin Yehova şahitleri, yaşamı tehdit eden durumlarda bile kan transfüzyonunu kabul etmezler. Musevilerin bir kolu olan Braslav Hasidizmi yandaşları, modern tıbba ve psikiyatriye karşı olumsuz bir tutum içindedir. Oruç tutulan aylarda, hasta oruç tutmakta ısrarlı ise gün içinde alınan ilaçları aksatabilir. Kan verme ve serum almanın orucunu bozabileceğini iddia edebilir. Bayramlarda yiyeceklerine yeterli özeni göstermeyebilir. Bu nedenle bakım alan bireyin inanç ve inanç düzeyi dikkatle izlenmelidir. Onu rahatlatacak bazı inanç uygulamaları, örneğin dua etmek, motive edilebilir. Ancak inanç uygulamalarının ona zarar vermesine de engel olunmalıdır. İlaç almayı reddetmek, bakım veren kişi açısından hasta ile kendi dinsel duygularını çok karşı karşıya getirmemeye çalışmak, dinsel tutumları konuşurken rahat olmak, hasta ve ailesinin içinde bulunduğu durumu anlar açısından değerlendirmek yerinde olur. Ancak bakım verenlerin hastaları ile konular konuşurken onlar da dindar insanlar daha iyidir, dindar olmayanlar daha kötüdür şeklinde bir sonuç ortaya çıkmasına imkan vermemek gerekmektedir. Son zamanlarda, dini inancın hastalıklardan koruyucu ve iyileştirici etkisi konusunda gerek halk kesimi gerekse tıbbi otoriteler arasında olumlu bir kanı vardır. Ancak hastalara tıbbi yöntemler dışında dua etmelerini önermekle ilgili etik sorun bulunmaktadır. Bazı dini kurallar sağlığa zararlı sigara, alkol ve uyuşturucuyu yasaklayarak sağlığa da koruyucu etki yaparlar. Dini ayinler depresyonu engelleyebilir, tansiyon arteriyel üzerine olumlu etki yaratabilir. Din ve sağlık bireylerin en çok önem verdiği iki önemli kavramdır. Geçmişte bireylere iki hizmeti de götüren aynı kişilerdir. Bugün bu alanlar ayrılmadı hastanın yaşamı üzerine benzer derecelerde etkin olabileceği unutulmamalıdır. Özet yaşlılık, normal bir süreç olup, bireylerin fizyolojik ve ruhsal güçlerini yavaş yavaş ve geri dönüşümsüz olarak kaybetme durumu olarak tanımlanabilmektedir. Dünyanın birçok ülkesinde sosyal devlet anlayışı ile yaşlılıkta ortaya çıkan bazı bakım problemleri devlet eliyle çözülmektedir. Türkiye'de yaşlılıkla ilgili bakım hizmetlerini sosyal hizmetler ve çocuk esirgeme kurumu yürütmektedir. Buna göre kurum, belli bir yaşın üstünde bakıma ihtiyacı olan ve maddi güçten yoksun yaşlılara evde bakım parası adı altında maddi yardım yapmaktadır. Diğer taraftan yoksul veya yoksul olmayan yaşlılara ise huzur evleri ile huzur evi yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezleri, özel huzur evleri, yaşlı bakım merkezleri ve diğer kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde açılan huzur evleri yoluyla yatılı bakım desteği sunmaktadır. Bu kurumlar işleyişleri ve finansmanlarını belirlenmesi açısından da sosyal hizmetlere bağlı olarak çalışırlar ve denetlenirler. İnsan yaşamında hastalık ve bakım dönemleri birey için en güçsüz ve mutsuz dönemlerdir. Bu dönemlerde bakım verenlerin çok önemlidir. Ancak bu bakımı sağlarken bazı uymak zorunda olunan kurallar vardır. Buna etik kurallar denir. Buna göre bakım sırasında yararlılık, zarar vermeme, hasta özelliğine saygı ve adalet başta gelen dört ana etik ilkedir. Bakım sırasında ortaya çıkan etiksel sorunlar etik ikilem, ikincisi etik ihlali olarak ikiye ayrılırlar. Etik ikilem tedavi sırasında mesleki bilgilerle çelişen durumlar, etik ihlali yanlış uygulamalardır. Etik ikileme örnek, acı çekmemesi için hastanın hayatına son verme. Etik ihmal hastanın ilaçlarını vermemedir. yaşlı bakımı sırasında hukuki sonuç yaratacak pek çok sorunla karşılaşılır. Bunların başında yaşlının ihmali ve istismarı gelmektedir. Yaşlı istismarı dendiğinde ailede ve kurumsal bakım yapan yerlerde yaşlılara karşı yapılan bedensel, ekonomik ve psikolojik nedenli istismarlar anlaşılmalıdır. İhmal, istismar ve şiddet bir suçtur. Yasalara göre bu durumdan şüphelenildiğinde adli makamlara bildirmek zorunluluğu vardır. Din ve sağlık bireylerin en çok önem verdiği iki önemli kavramdır. Bilimsel araştırmalara göre hasta bakım hizmetleri sırasında dini ve ruhani hayatla ilgili konuların bakım alan ve bakım veren arasında bir gündem oluşturduğunu saptamışlardır. Bu nedenle bakım verenin hastanın biyolojik olduğu kadar dinsel durumunu da tanıması gerektiği söylenir. Din olgusunun sıkı yerleştiği toplumlarda, din ve inanç kuralları hem bakım şartlarını hem de bakımın içeriğini etkiler. Dini ve ahlaki kurallar hastaların yemek yemesinden bakılma biçimine kadar birçok alana olumlu ya da olumsuz etki yapar. Türkiye'de aile bireyleri arasındaki bağın halen güçlü olması, yaşlıların yaşam ve bakım alanlarını belirlemedeki tercihlerinin de farklı olduğunu göstermektedir. Yaşlıya daha çok eşi, çocuğu veya yakın akrabası bakmaktadır. Bu durum zaman zaman ekonomik yetersizlik nedeni ile olabildiği gibi daha çok da toplumun diğer bireylerinin bakım hizmetleri üzerine oluşturduğu ön yargılar ile ilgilidir. Türk toplumunda huzur evleri hala kolay kabul edilebilir bir düşünce değildir. Huzur evleri toplum gözünde bakım verilemeyen yaşlının atıldığı yerler olarak algılanır. Bu konuda yakınını huzur evine gönderen bireyler üzerine diğer bireylerin vicdani ve yargılayıcı baskısına rastlanır. Buna karşın bakım hizmetlerinin evde işin profesyonel olarak birine devredilmesi düşüncesi özellikle maddi kaynakları iyi olan kesimlerde giderek kabul görmeye başlamıştır. Evde bakım parası ile ilgili gelişmeler de bunu destekler boyuttadır. Bu durum sosyal devlet anlayışının az da olsa yaşlı topluma getirdiği refah açısından önemlidir. Türkiye'de yeni dönemlerde belediye ve sivil toplum örgütleri bakım sertifika programları açmakta, yüksek okullarda bununla ilgili bölümler yaygınlaşmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu konu ile ilgili eylem planlarını ve bakım programlarını açıklayan dokümanları, internet ortamından eğitim çalışmaları mevcuttur. Kendimizi sınayalım soru bir Birleşmiş Milletler tarafından 12 Nisan 2002'de İspanya'nın başkenti Madrid'de gerçekleştirilen Uluslararası Madrid Yaşlanma Hareketi Planı çerçevesinde yaşlılık kavramı ile ilgili hangi sonuç kabul edilmiştir? Soru 1. A seçeneği parası olamayan yaşlılar devletin onlara sağladıkları bakım evlerinde yaşarlar. Soru 1. B seçeneği devletin yaşlıya sağladığı hizmetler. Yaşlının devletten alması gereken bir hak olarak görülmelidir. Soru 1. C seçeneği hasta yaşlı isterse kendi hayatına son verebilmelidir. Soru 1. D seçeneği her ülkede bulunan sosyal hizmetler birimleri muhtaç yaşlıları saptamakla yükümlüdür. Soru 1. E seçeneği yaşlılık geri dönüşümsüz bir dönemdir. Bu dönemde asıl olan yaşlının huzur içinde ölmesidir. Soru 1'in doğru yanıtı B yanıtınız yanlış ise bakım hizmetleri ile ilgili yasal düzenlemelerin tanımlanması konusunu yeniden gözden geçiriniz. Soru 2 aşağıdakilerden hangisi sosyal hizmetlerin sorumluluklarından değildir? Soru 2 A seçeneği kişi ve ailelerin kendi bünye ve şartlarından doğan veya kontrolleri dışında oluşan maddi, manevi ve sosyal yoksunluklarının giderilmesine yardımcı olur. Soru 2 B seçeneği yaşlılar için gerekli eğlence, gezi hizmetlerini hazırlar ve yürütür. Soru 2 C seçeneği kişi ve ailelerin kendi bünye ve şartlarından doğan veya kontrolleri dışında oluşan ihtiyaçlarının karşılanmasına soru 2 D seçeneği sosyal sorunlarının önlenmesi ve çözümlenmesine yardımcı olunmasına soru 2 E seçeneği hayat standartlarının iyileştirilmesi ve yükseltilmesine yardımı amaçlayan sistemli ve programlı hizmetler bütünüdür. Soru 2'nin doğru yanıtı B yanıtımız yanlış ise bakım hizmetleri ile ilgili yasal düzenlemelerin tanımlanması konusunu yeniden gözden geçiriniz. Soru 3 ülkemizde huzur evleri hangi kuruma bağlıdır? Soru 3 A seçeneği Devlet Bakanlığı'na, soru 3 B seçeneği Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'na, soru 3 C seçeneği belediyelere, soru 3 D seçeneği Çalışma Bakanlığı'na, soru 3 E seçeneği İl Genel Meclisi'ne, soru 3'ün doğru yanıtı B yanıtınız yanlış ise bakım hizmetlerini denetleme mekanizmaları konusunu yeniden gözden geçiriniz. Soru 4 aşağıdakilerden hangisi tıp etiğini oluşturan 4 ana ilkeden biri değildir? Soru 4 A seçeneği yararlılık, soru 4 B seçeneği zarar vermeme, soru 4 C seçeneği hasta özelliğine saygı, soru 4 D seçeneği adalet, soru 4 E seçeneği çaresizlik. Soru 4'ün doğru yanıtı E yanıtınız yanlış ise bakım hizmetlerini sağlama sırasında karşılaşılan etiksel sorunlar konusunu yeniden gözden geçiriniz. Soru 5 aşağıdakilerden hangisi bakım verme sırasında karşılaşılan etiksel sorunlardan biri değildir? Soru 5 A seçeneği doğruyu söylememe, soru 5 B seçeneği bireylerin denek olarak kullanılması, soru 5 C seçeneği hasta bilgilerini paylaşmama, soru 5 D seçeneği ilacın kötüye kullanımı, soru 5 E seçeneği şüpheli ilaç istismarının rapor etmemi, soru 5'in doğru yanıtı C yanıtınız yanlış ise bakım hizmetlerini sağlama sırasında karşılaşılan etiksel sorunlar konusunu yeniden gözden geçiriniz. Soru 6 yaşlıya bakım verenin güç kullanarak vücuda zarar verme, ağrı verme tarzındaki istismara ne tip istismar adı verilir? Soru 6 A seçeneği fiziksel, soru 6 B seçeneği psikolojik, soru 6 C seçeneği cinsel, soru 6 D seçeneği ihmal, soru 6 ev seçeneği ekonomik, soru 6'nın doğru yanıtı A, yanıtınız yanlış ise bakım hizmetlerini sağlama sırasında karşılaşılan hukuksal sorunlar konusunu yeniden gözden geçiriniz. Soru 7 bilerek veya bilmeden yaşlı bireyden yiyecek, içecek, ilaç, tıbbi cihaz ihtiyaçlarını esirgemek, bakım vermedeki sorumluluklarını yerine getirmedi, isteksiz davranarak veya reddederek yaşlıya duygusal, fiziksel acı ve sıkıntı vermek tarzındaki istismara ne isim verilir? Soru 7 A seçeneği fiziksel, soru 7 B seçeneği psikolojik, soru 7 C seçeneği cinsel, soru 7 D seçeneği ihmal, soru 7 E seçeneği ekonomik, soru 7'nin doğru yanıtı D, yanıtınız yanlış ise bakım hizmetlerini sağlama sırasında karşılaşılan hukuksal sorunlar konusunu yeniden gözden geçiriniz. Soru 8 yaşlıya bakım verenin yaşlıya ait para veya malı yasal olmayan şekilde kötüye kullanılması veya çalması tarzındaki istismara ne isim verilir? Soru 8 A seçeneği fiziksel, soru 8 B seçeneği psikolojik, soru 8 C seçeneği cinsel, soru 8 D seçeneği ihmal, soru 8 E seçeneği ekonomik, soru 8'in doğru yanıtı ev, yanıtınız yanlış ise bakım hizmetlerini sağlama sırasında karşılaşılan hukuksal sorunlar konusunu yeniden gözden geçiriniz. Soru 9 yaşlıya bakım verenin sözel veya sözel olmayan yolla stresi sokan davranışlar tarzındaki istismara ne isim verilir? Soru 9 A seçeneği fiziksel, soru 9 B seçeneği psikolojik, soru 9 C seçeneği cinsel, soru 9 D seçeneği ihmal, soru 9 E seçeneği ekonomik, soru 9'un doğru yanıtı B, yanıtınız yanlış ise bakım hizmetlerini sağlama sırasında karşılaşılan hukuksal sorunlar konusunu yeniden gözden geçiriniz. Soru 10 Ulusal Eylem Planı hangi yıl devreye girdi? Soru 10 A seçeneği 2006, soru 10 B seçeneği 2005, soru 10 C seçeneği 2008, soru 10 D seçeneği 2002, soru 10 E seçeneği 2009, soru 10'un doğru yanıtı C, yanıtınız yanlış ise bakım hizmetleri ile ilgili yasal düzenlemelerin tanımlanması konusunu yeniden gözden geçiriniz.